Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 26.
Liberal demokrasi deneyimi ancak 3 ay sürmüştü. Muhalefetteki rollerini çok ciddiye almış olan birkaç tanesi dışında parti üyeleri tekrar halk fırkası saflarına döndü. Fethi Okyar bu kez Londra Büyükelçisi olarak atandı. Mustafa Kemal'in kendisini desteklemediğini, İsmet'in de atlattığını düşünüyordu ama fikirlerini açıklamadı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasını izleyen haftalarda İsmet İnönü pek sesini çıkarmadı. Mutlak iktidara sahip yöneticilere alışık olan Türk politikacıları, sınırlı demokrasi deneyimini Gazi'nin gözüne girmek için İsmet ile Fethi'nin arasında bir yarış olarak kabul etmişler ve kendi konumlarını açıklamadan önce sonucu öğrenmek istemişlerdi. İsmet deneyimin başarısız olacağından ve tıpkı 1925'te yaşandığı gibi kırılan parçaları toplaması için Mustafa Kemal'in kendisinden yardım isteyeceğinden emindi. Haklı çıktı. Daha yeni parti dağıtılmadan Gazi'nin sofrasındaki yerini aldı ve başlangıçta sadık olduğu halde yasalara ve düzene karşı bir tehdit oluşturan muhalefet olmadan da hükümetin nasıl geliştirilebileceğini tartışmaya başladı. Mustafa Kemal kararını vermeden önce kendi partisinin neden beklentilerini karşılayamadığını anlayabilmek için bir ülke gezisine çıktı. Cumhurbaşkanlığı treniyle doğuya giderken yanında kabinenin en sert yasa ve düzen savunucuları, üst düzey sivil yetkililer ve özellikle seçilmiş danışmanlar vardı. Gazi yanındakilere soru sormaktan hoşlanırdı. Bazı sorular kendi hazırladığı yanıtın verilmesine yönelikti. Serbest fırkayı feshetmekle iyi mi ettik diye sorarken mantıklı bir doğrulama beklerdi. Ayrıca yanında bulunanların zekalarını sınamaktan da hoşlanırdı. Bazı tarihsiz görevliler iktisat, liberalizm ve hatta şiir gibi kavramları tanımlamak zorunda kalınca bocalarlardı. Ama akıllıca verilmiş bir yanıtla Gazi'nin gözüne girilebilirdi. Gazi mahiyetindeki eğitim müfettişi Hasan Ali Yücel'e "Sıfırı tarif edebilir misiniz?" diye sordu. "Sıfır işte Efendimizin solunda olan bendenizim" yanıtını verdi Hasan Ali. Dipnot Başar sayfa 31. Marif vekili atanması yolunda ilk adım atılmıştı ve bu görevi sırasında Atatürk'ün dünya kültürünü Türkiye'ye taşımak idealini gerçekleştirme bakımından başka herkesi geçecekti. Samsun valisi General Kazım İnanç bu kadar zeki değildi. Muhalefet adayının belediye başkanı seçilmesine izin verdikten sonra Gazi'nin ziyareti sırasında muhaliflerin gösteri yapmasını önlemek amacıyla şehri askerle doldurmuş ve karşılama törenine belediye başkanını davet etmeyi ihmal etmişti. Mustafa Kemal başkanın çağrılması gerektiğini bildirdi. Belediye başkanı geldi ama kendisine sunulan rakıyı reddetti. "Ne o reis bey efendi, yoksa rakı günah diye içilmiyor mu?" diye sordu Gazi. "Hayır efendim, yemek yemiş bulundum da." Bunun üzerine Mustafa Kemal partisi dağıtıldığına göre başkanının istifa etmesi gerektiğini söyledi. Başkan seçmenlerine hizmet etmek zorunda olduğunu belirterek bu öneriyi reddetti. Ve eğer hükümet kendisini istemiyorsa idari mahkemeye verip seçimi iptal ettirebileceğini söyledi. Sonra toplantıdan ayrıldı. Mustafa Kemal'in öfkesinin hedefi vali oldu. "Vali Paşa Hazretleri, belediye reisi diye seçtiğiniz bu adamın yaptıklarını gördünüz mü? Her şeyden evvel terbiyesiz. Şehirlerine misafir geliyoruz, soframıza yemek yiyerek geliyor. İçki ikram ediyoruz, içmiyor. Sonra da bir reisi cumhur sofrasına biz kalkmadan kalkıp defolup gidiyor." 2 gün sonra dahiliye vekaleti namına seyahate katılan mülkiye müfettişi Necati Bey bazı nedenlerle valiye işten el çektirdi. Belediye seçimlerinin de yenilenmesi kararlaştırıldı. Ama başka bir gece sofrada mahiyetindekilerden biri, "Misafir olarak geldiğimiz bir şehrin valisine Necati Bey işten el çektirmiş derler" şeklinde bir şaka yapınca, "Mustafa Kemal onu bizim emrimizle yaptı" dedi. Dipnot, adı geçen eser sayfa 36. Bir süre sonra belediye başkanlığı seçimi iptal edildi. Dipnot Goloğlu, cilt 7 sayfa 6. Gerçekleri saptama gezisinin sonuçları Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir toplantıda tartışıldı. Bundan sonra Halk Fırkası'nın önde gelen isimleri ülkenin geri kalanını dolaşırken Mustafa Kemal Trakya'ya gitti. Ulaştığı zaman İzmir yakınındaki küçük ticaret kasabası Menemen'de dinci bağnazların kanlı bir ayaklanma başlattığını öğrendi. Bu küçük çaplı bir olaydı. Girit göçmeni olan Mehmet adlı bir derviş ile 5 arkadaşı 23 Aralık'ta Menemen'e geldiler. Yanlarındaki köpeğin adı Kıtmir idi. Efes'in 7 uyurları konusundaki Hristiyan efsanesinin Kur'an'da geçen anlatımında mağaradaki adamları koruyan köpeğin adını taşıyordu. Kasaba camisinde saklanan yeşil İslam bayrağını alıp ana meydana diktiler. Sonra derviş Mehmet kendisinin Mehdi olduğunu, Tanrı tanımayan yöneticileri devirmek için gönderildiğini bildirdi. Yaklaşık 100 kişi ona destek verirken yöre halkı ne diyeceğini bilmeden şaşkınlıkla izliyordu. Tabancasını çıkaran Mehmet, kasabanın sihirli bir rakam olan 70 bin destekçisi tarafından sarıldığını açıkladı. Dipnot, Görgü Tanrı'nın ifadesi için Çetinkaya sayfa 23. İki yetkili ayaklananlara dağılmalarını söyleyip başarısız olunca adı Öztürkçe, daha doğrusu Moğol kökenli olan Kubilay diye genç bir yedek asteğmen komutasında bir müfreze meydana gönderildi. Kubilay içinde kuru sıkı tatbikat mermisi bulunan tabancasını çekip Mehmet'e ateş etti. Yaralanmayan derviş kendisine kurşun işlemediğini iddia ederek Kubilay'a nişan aldı ve onu öldürdü. Asteğmen'in cesedi cami avlusuna taşındı ve derviş burada başını gövdesinden ayırıp kendisini destekleyenlerin alkışları arasında bir direğe taktı. Kalabalığın üzerine ateş açan iki nöbetçi öldürüldü. Kısa bir süre sonra yakındaki bir alay olay yerine geldi ve isyancıları dağıtırken derviş Mehmet ile 5 adamını öldürdü. Dipnot: ayrıntılar için Goloğlu, cilt 6 sayfa 301-305. Gerçi ayaklanma derhal bastırılmıştı ama Mustafa Kemal öfkeden küplere bindi. Özellikle Menemen halkının Asteğmen Kubilay'ı öldürenleri alkışladığını öğrenmek onu çileden çıkartmıştı. Dipnot Soyak 2. cilt sayfa 454. Hükümet Batı Anadolu'nun geniş bir bölgesinde sıkı yönetim ilan edip Mustafa Muğdalı adlı sert bir generalin başkanlığında bir askeri mahkeme heyeti gönderdi. Edirne'den dönen Mustafa Kemal önce Dolmabahçe Sarayı'nda bir toplantı düzenledi ve sonra Ankara'ya giderek kabine toplantısına başkanlık yaptı. Bu ayaklanmanın daha geniş bir planın parçası olduğuna ve belki de dağıtılan Serb fırka ile bağlantısı bulunduğuna ve son zamanlarda eleştirileri dile getirmekle serbest bırakılan gazetelerin de kışkırtmasıyla başladığına kendi kendini inandırdığından öfkeliydi. Politikacıların sahip çıkmamalarının beklenemeyeceği dinci bağnazların dizginlerini birazcık olsun gevşetilmesinden yararlanmaya kalkıştıkları bir kez daha kanıtlanmıştı. Kullandığı terimleri Fransızcadan ödünç alarak Menemen'in Ville Maudite, yani lanetli kent ilan edilmesini, tümüyle yakılıp yıkılmasını ve halkın başka yerlere göçe zorunlu bırakılmasını istedi. Dipnot Özalp sayfa 47. Dinci bağnaz kadınlara bile merhamet edilmeyecekti, idamların infazı geciktirilmeyecekti ve askeri mahkemeye çıkartılarak muhalif gazetecilerin hiç olmazsa gözleri korkutulacaktı. Hükümet Derviş Mehmet'in yasaklanan Nakşibendi tarikatına mensup olduğunu öğrenmişti. Mustafa Kemal bu tarikatın ekraz edilmesi, yani ezilmesi gerektiğini söyledi. Gerçi Nakşibendilerin tümü kötü değildi ama konvainkus olanlar, yani inanmış destekçiler, tehlikeliydi ve ortadan kaldırılmalıydı. Bu arada Fransız basını bu ayaklanmayı, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı gözden düşürmek amacıyla Mustafa Kemal ile İsmet İnönü'nün sahnelediğini iddia ederek işleri daha da kötüye götürüyordu. İsmet İnönü inanmış destekçilerin vatan haini ilan edilmeleri ve Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilişkilerinin araştırılması fikrini kabul etti. Dipnot Altay sayfa 434-440. Böylece hedef biraz küçültüldü ve Menemen Nakşibendilerin uğruna feda edilmekten kurtuldu. Mustafa Kemal lanetli kentten bir daha söz etmedi ve tekrar bir geziye çıkarken askeri mahkeme suçluların peşine düştü. Serbest cumhuriyetçileri ya da basını suçlayabilecek bir tek kanıt bile elde edilemedi. Derviş Mehmet'in Mehdiliği ile ilgili ilk açıklamalarını Nakşibendilerin bir toplantısında yaptığı anlaşıldığı için tarikat üyeleri dolaylı olarak suçlu bulundu. Yerel Nakşi Şeyhi tarikatın İstanbul'da bir köşkte yaşayan Kutbül Aktab'ı, yani üstün çekici kutup, Erbil, yani Irak kökenli Şeyh Esat'ın oğlunu tanıyordu. Dine aşırı derecede bağlı olan Nakşibendilerin, tanıkların ifadesine göre uyuşturucu bağımlısı olan bir dervişin mehdilik iddiasını kabul etmeyecekleri gerçeği General Muğlalı'nın mahkemesini etkilemedi. Yaşlı şeyh tutuklu bulunduğu süre içinde ölürken oğlu da diğer 27 kişiyle birlikte 4 Şubat 1931'de idam edildi. Asılanların çoğu bölgeye yerleştirilmiş yoksul Balkan göçmenleriydi ve isyancılara ip satan bir Yahudi tüccar da onlarla aynı kaderi paylaştı. Dincilerin cesaretini kırmak için yine belirli ölçüde terör estirilmişti. Dipnot Goloğlu cilt 6 sayfa 308. Cumhuriyet gazetesi Kubilay'ın bir anıtını yaptırmak için kampanya açtı. 1934'te açılışı yapılan anıt bir devrim kahramanı örneğini sergiliyordu. Şehit edildiği sırada Asteğmen rütbesiyle askerlik görevini yapmakta olan genç öğretmenin dul kalan karısı da öğretmendi. Kubilay adı çocukları olacak aileler arasında bir anda yaygınlaştı. 1931'de Konya'da konuşurken Mustafa Kemal öğretmenlerle subaylardan birlikte övgüyle söz etti. Ulusun kendisini ordusuyla bir gördüğü ülkelerin sayısının çok az olduğunu açıkladı. Halkın ilerlemesine hep ordu önderlik etmişti. Dipnot AS'de cilt 3 sayfa 302-303. Cumhuriyetin kurucusunun bu sözleri günümüzde de subay lokallerinde gururla sergilenmektedir. General Muğla'nın meslek yaşamı acı bir biçimde sona erdi. Halk Partisi'nin 1950 yılında iktidarı yitirmesine az kala 1943'te İran'a canlı hayvan kaçırmakla suçlanan 33 Kürt'ün öldürülmesini emrini vermekle suçlanarak askeri mahkemeye çıkartıldı ve dava sonuçlanmadan tutuk evinde öldü. Dipnot Ana Britannica, cilt 16 sayfa 275. Ekonomik bunalımın etkisi ve iki siyasi parti arasındaki kısa süreli rekabet, ülkenin sınırlı sayıdaki yönetici kastı içinde ideolojik bir tartışmanın yaşanmasına yol açtı. Serbest Cumhuriyet Fırkası devlet tekelciliğine son vermek, yabancı sermayeyi ülkeye çekmek ve devlet yatırımlarını kısıtlamak gibi görüşleri kapsayan liberal bir programla ortaya çıkmıştı. 30 Ağustos 1930'da Sivas Demiryolu'nun uzantısını açan İsmet yanıtını verdi. Temel gelişme için yabancı sermayeyi çekmenin olanaksızlığından söz etti ve hükümetin politikasını ekonomide ılımlı devletçilik olarak tanımladı. Dipnot Goloğlu, cilt 6 sayfa 282-284. Siyasette yaşanan savaşı kazanmış olan İsmet böylece tartışmayı da kazandı ve serbest piyasa ve serbest siyaset idealleri yok oldu gitti. Bundan sonraki adım bir felsefe oluşturmak ve devlet müdahalesinin sınırlarını belirlemekti. İsmet İnönü 1932 yılında gittiği Rusya'da Bolşeviklerin sanayileşme hamlesinden etkilendi. Sovyet planlamacısı Profesör Orlov 5 yıllık bir kalkınma planı hazırlanmasına yardım etti. Sovyet mühendislerinin inşa edeceği bez fabrikaları için 8 milyon altın dolar tutarında bir borçlanma için anlaşma yapıldı. Dipnot Hale sayfa 56. Daha fazla para bulabilmek amacıyla hükümet halkı iç istikraz tahvili satın almaya özendirdi ve bu deneyim başarılı oldu. Dipnot İsmet İnönü cilt 2 sayfa 277-278. Devletçilik kapitalizmin yerini almadı. Çoğu zaman onun kapsamını daraltmakla birlikte özel girişimle beraber var olan bir çeşit devlet kapitalizmi olarak sürdürüldü. Mustafa Kemal'in radikal sol kanat destekçileri her zaman vardı ama çoğu zamanla radikal görüşlerinden vazgeçtiler. Ekonomik bunalımdan sonra aralarında Mustafa Kemal'in baş yayıncılarından Yakup Kadri Kara Osmanoğlu ve bazı eski Marksistlerin de bulunduğu bir grup Kadro adında bir dergi çıkartarak Kemalizmin kapitalizm ile sosyalizm arasında üçüncü bir yol olduğunu, özellikle aydınlanmış seçkinlerin ya da başka bir deyişle devrimci kadronun iktidarı elinde tuttuğu gelişmekte olan ülkeler için çok uygun olduğunu öne sürdüler. Fikirleri etkiliydi ama yetkililerin dergiden vazgeçmeleri çok uzun sürmedi. Mustafa Kemal pragmatikti ve hayalperest olarak nitelendirdiği kişileri derhal dışlardı. Dipnot, bu olay Mustafa Kemal'in gerçekleri bulmak için 1930'da çıktığı geziye ekonomi danışmanı olarak katılan Ahmet Hamdi Başar'ın başından geçti. Başar, sayfa 147, not 1. Ne olursa olsun ideoloji, resmi atamalar, iltimaslar ve zenginleşme fırsatları kadar önemli sayılmazdı. Siyasetçiler bu amaçlar için mücadele ederken görüşlerini de değiştirdiler. Türkiye New Deal döneminde dünyanın tutturduğu yolu izliyordu. Ekonomide devletin müdahalesi arttı. Çoğunlukla Türk ürünlerinin yabancı ürünlerle yapay fiyatlar karşılığına takas edilmesi anlamına gelen clearing anlaşmaları altında yürütülen ticaretteki korumacılık da arttı. Türkiye ile ticaret hacmi en büyük olan ülke tahminlerin aksine Sovyet Rusya değil Almanya'ydı. Vergiler yükseltildi, maaşlar düşürüldü. Halkı tasarruf yapmaya ve yerli malı kullanmaya yönlendirmek için vatan sevgisi kampanyaları başlatıldı. Sendikalara ve grevlere izin verilmedi. Büyük ölçüde kırsal olan ülkede sorun işsizlik değil, açlıkla savaşmak ve temel malların akışını sağlayabilmekti. İsmet'in hükümeti bunu başardı. Ekonomik çöküş belirli bir sınır içinde tutuldu. Devlet ve devlet yardım alan birkaç girişimci ilk fabrikaları inşa ederek bez, şeker, çimento ve 10 yıl sonra da kağıt ve çelik üreterek hem temel gereksinimleri karşılamaya başladı hem de ilk kuşak Türk mühendislerini ve yöneticilerini yetiştirdi. Devletle çalışan özel üreticiler ve taşeronlar ilk Türk girişimcileri olarak daha sonra Türkiye ekonomisini etkisi altına alacak hanedanlar yarattılar. Mustafa Kemal her zaman ekonomik gelişmenin önemini vurgulamıştı ama buna ulaşmak için ne yapılması gerektiği konusunda belirli görüşleri yoktu. İlgisi daha çok yabancı ülkelerden gelmesi gerektiğine inandığı bilgiyi edinmeye ve yaymaya yönelmişti. İsmet hükümeti yönetir, Fevzi ordunun başında bulunurken Mustafa Kemal de düşünme işini yapacak ve tabii aslarına göz kulak olacaktı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın dağıtılması Cumhuriyet Halk Fırkası'nın hiçbir muhalefet olmadan tek başına iktidarını başlattı. Mustafa Kemal yeni düzeni 27 Ocak 1931'de İzmir'de yaptığı bir konuşmada anlattı. Fırkamız diğer memleketlerde olduğu gibi herhangi bir politik fırka gibi telakki edilmemelidir. Her sınıf halkın menfaatlerini müsavi bir surette, biri diğerini mutazarrır etmeden yani zarara uğratmadan temin etmeyi istihdaf eden yani hedefleyen bir teşekküldür. Fırkamızın takip ettiği program bir istikametten tamamıyla demokratik, halkçı bir program olmakla beraber iktisadi noktayı nazardan devletçidir. Birkaç gün sonra Konya'da yaptığı konuşmada 18 yaşın üzerindeki tüm gençlerin partinin faal üyeleri olmasını ve daha küçüklerin de üyeliğe aday olarak görülmelerini istedi. Dipnot alıntı için Goloğlu, cilt 7 sayfa 6-7. Bağımsız dernekler kapatıldı. Masonlar halk fırkasının amaçlarını paylaştıkları için artık ayrı bir derneğe gerek duymadıklarını açıkladılar. Milliyetçi Türk Ocakları da halk fırkasına katıldı ve zamanla halk evlerine dönüştürülerek sayıları yaklaşık 500'e yükseldi. Dipnot Ana Britannica, cilt 10 sayfa 312. Birçoğu spor salonları müzik ve tiyatro gruplarıyla faal sosyal kulüpler haline geldi. Halk evlerinin temel görevi Batı uygarlığını halka yaymaktı ama aynı zamanda parti bürokratları için maaş ve ek gelir kaynağı oluşturuyorlardı. Batı değerlerini ve yöntemlerini yaymanın başka bir kanalı da kız enstitüleriydi. 1930 yılında Ankara'da açılan ilk enstitü İsmet Paşa'nın adını aldı. Bu meslek okullarında genç Türk kadınlarına çocuk bakımı, dikiş, ev idaresi derslerinin yanı sıra yapma çiçek hazırlama da öğretiliyordu. Mustafa Kemal'in ulusal gelişme ideali bütünüyle kapsayıcıydı. 1925 yılında Bursa'daki bir konuşmasında ülkenin temel gereksinimlerinden birinin uygar insanlara yakışacak biçimde servis yapacak garsonlar yetiştirmek olduğunu söylemişti. Çok çeşitli yemek sunulması hem sağlık hem de ekonomik açısından zararlıydı. Dipnot, ASD, cilt 2 sayfa 232. Gazi yemeğe düşkün değildi. 4 Mayıs 1931'de Mustafa Kemal tek partili meclis tarafından 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi. 10 Mayıs'ta Halk Fırkası Kongresini açarken delegelerden birbirine karşı açık sözlü olmalarını ama dostça davranmalarını istedi. Dipnot adı geçen eser cilt 1 sayfa 385-387. Kongre Mustafa Kemal'in daha önce vermiş olduğu kararları onayladı. Partinin 6 ilkesi cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık olarak tanımlandı ve bunları simgelemek için kırmızı zemin üzerinde yer alan 6 oktan oluşan bir parti bayrağı tasarlandı. Altı ok o tarihlerde moda olan orak, çekiç, faskes, İtalyan faşistlerinin bir tomar DNA'ya bağlı baltalı eski Roma işareti ve gamalı haç gibi simgelerin arasında yerini aldı. Ama Mustafa Kemal kaçınılmaz olduğunu gördüğü tek parti yönetimiyle totaliter diktatörlük arasındaki çizgiyi çizdi. Fethi Okyar'ın Halk Fırkası'nın başkanlığından istifa edip yaşam boyu cumhurbaşkanı olarak kalma önerisini reddetmişti. Şimdi de partiyi devletin üzerine çıkarma çabalarına itiraz ediyordu. Sekreteri Hasan Rıza Soya'ya söylediği gibi, sorumsuz politikacıların sorumluluk sahibi görevlilerin işine karışmalarına izin veren İttihat ve Terakkicilerin yaptığı hataları yinelemek istemiyordu. Dipnot Soyak 2. cilt sayfa 486. Ona göre Halk Fırkası'nın görevi evrensel uygarlığın fikir ve geleneklerini yaymaktı, devleti yönetmek değildi. Partinin bir bayrağı vardı ama üniforması ya da hücum taburları yoktu. Totaliter fikirler bazen içeriye sızıyordu. Fakat Mustafa Kemal bunların ülkeyi etki altına almasına izin vermiyordu. 1930'lu yıllarda Cumhurbaşkanlığı'nın son döneminde Türkiye, anayasal demokrasiye saygı gösteren, muhalefeti olmayan, pragmatik bir hükümetin yönetimi altındaki disiplinli bir ülkeydi.
Ayrım sonu.